Herkese merhaba. Film Hafızası'nın sunduğu podcast yerine hoş geldiniz. Klaus abisinin bu podcast serimizin 10. bölümüyle, daha doğrusu 2. sezonun ilk bölümüyle tekrar Civan ve İrem'le birlikte sizlerleyiz. Bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde artık bir filmi ve onun can alıcı bir sahnesini derinlikli bir şekilde incelemek yerine kendimize farklı bir konsept belirledik. Artık her bölümde bir temamız ve o tema özelinde seçtiğimiz 3 filmimiz olacak. Sohbetimizi bu 3 film üzerinden gerçekleştireceğiz. Bugün ise 14 Şubat Sevgililer Günü olması vesilesiyle aşk filmleriyle ilgili konuşmak istedik. Lakin biraz daha mayınlı bir bölgeden seçtik filmlerimizi. Daha çok alternatif aşk filmleri ya da aykırı aşk filmleri diyebiliriz bu filmlere. O zaman White'la ben başlayayım. Şimdi oyuncu ve yönetmen Nicolette Krebitz'in 2016 yapımı White filmi var karşımızda. Aslında her anlamda oldukça tabuları yıkan, aykırı bir film. Ama en hafif tabirle bir kadının kurda aşık olması olarak tanımlayabiliriz. Yani konusu bu kadar kolay tanımlanabilir. Fakat derinliklerine indiğimizde bambaşka bir dünya çıkıyor karşımıza. Şimdi önce baş karakterimiz Anya'yı tanıyarak başlıyoruz. Anya aslında o yaşadığı modern toplumun içerisinde gayet iyi uyum sağlamış biri gibi gözüküyor. Bir evi, işi var. İşte çok mutlu olmasa da o hayatın ona dikte ettirdiği görevleri yerine getiren biri. İşe gidiyor, istemese bile iş partilerine katılıyor, toplantılara katılıyor. Patronu ona mobbing uygulasa da hiçbir şekilde itiraz etmiyor. Böyle bir şekilde o hayatı sürdürüyor. Aslında böyle dümdüz ilerleyen bir yaşam çizgisi var Anya'nın. Fakat ne zaman ki böyle Anya kendisine belirlenen sınırları ihlal edip şehrin ta dibine kadar gelen kurtla karşılaştığında hayatındaki o dümdüz ilerleyen çizgi birden sapmaya başlıyor. Anya kurdun gözlerine bakıyor aslında ve bakar bakmaz bir tutulma, bir aşk diyebiliriz. Fakat aslında bunu aşktan daha çok, yani kurt, evet Anya kurda aşık oluyor görür görmez, ama aslında Anya kurdun gözlerinde kendini görüyor. Yani kurdun gözleri aslında burada bir ayna görevi görüyor. Evet, bugüne kadar Anya aynaya bakıyordu, ama o modern toplumun, patriarkal düzenin ona sınırlarını biçtiği bir aynadan kendisine bakıyordu. Hep o modern toplum içerisinde yaşaması gereken Anya'yı görüyordu. Fakat kurdun gözlerine baktığında aslında kendi yaban yanını görüyor. Bu anlamda hani Anya ile kurdun arasındaki aşkı narsizme dayandırmayı daha çok yerinde bulurum ben. Tıpkı su içmek için nehire eğildiğinde kendi aksini görüp kendine aşık olan Narkissos'un durumu gibidir aslında daha çok Anya'nın durumu.
Film dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri dolunaysız bir kurt hikayesi izlememiz ve güçlü bir kadın görüyor oluşumuz. Bir de şu sekans benim çok hoşuma gitti. Film yansımalar. Hani gerçekten yansıma filmi. Yani biz ilk önce Anya'nın kendi ruhunu görüyoruz. Nasıl bir karakter olduğunu bize yansıtıyor. Ve dediğin gibi aslında birçok türeyiş destanı ya da yaratılış destanı olsun, hani kurtun dünya mitolojisinde de çok büyük bir değeri var. Yani sadece Türk hikayeleri de değil. Bir kere yeni bir kadın var ediyor. Yani yeni bir şey türetiyor. Eski Anya'yı alıp onu tamamen hani dallanıp budaklaştırarak farklı bir karaktere çeviriyor. Ve Anya da kendi içinde var olan hazineyi kurt gibi bir simge üzerinden destekliyor. İkisinin beraber bir su birikintisinde su içerlerken ki sahnesini hepimiz hatırlarız. Ben hani bir kere sinema çok evrensel bir sanat ya. Hani her sekans, her sahneyi başka bir filme ya da başka bir sanatla bağdaştırabiliyoruz. İzlerken şu içime düştü. Dedim ki ne kadar Tarkovskivari bir sahne. Çünkü hatırlarsınız Stalker'da da ona benzer bir sahne var. Ve orada zaten hani en büyük insanların dostu olan köpek geliyor, ona yardım ediyor vesaire. İnsanların kendi ruhani yapısını hayvanlar çok güzel yansıtabiliyor. Yani illa insanların bize aynı olması için bizim birebir bir reflektöre ihtiyacımız yok. Yani bu çok metasal bir şey oluyor. Yani herhangi bir kişi, birey, hayvan, canlı bizim kendi ruhumuzu, kendi varlığımızı o kadar güzel yansıtıyor ki. Ve bunun bir kurt üzerinden temsil edilmesi çok sıra dışı. Yani film gerçekten çok anarşist. Hani ülkesinden midir? Hani kendi o sanat inançlarından mıdır? İzlerken hem rahatsız oluyorsunuz hem de gözünüzü ayıramıyorsunuz. Hani o kanların kullanımı, renk tonu filmdeki, o filmdeki soğuk havayı, o çıkan buharları bile hissediyorsunuz. Çünkü izlerken kendi kanınız hani harekete geçiyor ve ister istemez böyle o heyecanı siz de yaşıyorsunuz.
Şimdi aslında bunu şeyden de biraz sinema tarihindeki bu kurdun kullanımı üzerinden de biraz anlatmak istiyorum. Biz genelde sinema tarihinde kurt ya da insan ilişkisini hep kurt adam üzerinden izlemişizdir. Ya bu kurt insan, kurt kadın çok az var. Ben bir şeyi hatırlıyorum. 2017 İstanbul Film Festivali'nde izlediğim Good Manners hatırlıyorum. Bir de Vay'da hatırlıyorum. Başka vardır belki ama ben bilmiyorum. Genelde nedir? İşte kurt bir adamı ısırır, adam kurt adama dönüşür. Şimdi bu dönüşürü tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Dönüşür demektense aslında o adamın içerisindeki yaban taraf, alfa erkek, saldırgan yan ortaya çıkar aslında. O anlamda kurdun ısırmasının bir dönüştürücü etkisi yok da var olanı açığa çıkarması gibi bir etkisi var aslında. İşte Anya'nın aslında kurt tarafından ısırılmasına bile gerek kalmıyor. Anya kurtla karşılaşır karşılaşmaz o içindeki yaban tarafla karşılaşıyor. Ve onu görür görmez hani böyle şey olur ya, ilk görüşte aşk ve unsuz yapamayacağını anlarsın artık. Anya da o andan sonra artık o kurtla birlikte olmak istiyor. Çünkü o yaban yanını, vahşi yanını, bilinç dışı yanını, bastırmış olduğu yanının bir yerde var olduğunu ve ona tutulduğunu hissetti. Onunla olmak istiyor. Tabii ki ilk başta onunla birlikte yabana gitmeyi düşünemiyor. Ne yapıyor? Tamamen o aslında tam da karşısında olduğu patriarkal düzenin yapacağı hareket yapıyor. Türlü tuzaklar kurarak onu yakalıyor, eve kapatıyor ve onun üzerine bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Tıpkı erkeğin kadına yaptığı şey aslında bu. Fakat Anya kurdun üzerinde tahakküm kurabiliyor mu? Tabii ki kuramıyor. Çünkü Anya zaten o modern dünyanın içerisinde zar zor tutunabilen, onu içselleştirmemiş bir karakter. Kurt ise o vahşi tarafı, o güçlü tarafı ne yapıyor? Kurt Anya'nın üzerinde bir süre sonra tahakküm kurmaya başlıyor. Aslında bu anlamda biraz vardı bir büyüme hikayesi, bir coming age olarak da düşünebiliriz. Hatta böyle tıpkı Mavi en sıcak renk Call Me By Your Name ya da Thelma gibi cinsel yanı kuvvetli bir büyüme hikayesi. Çünkü biz Anya'nın menstruasyon sürecine ortak oluyoruz. Mastürbasyon yapmasına, ilk cinsel birleşmeyi yaşamasına ortak oluyoruz. Ve çok ilginç, Anya kurdu hayal ederek yaptığı mastürbasyonda zevkin doruklarına varırken insan bir birey, patronu Boris'le cinsel birleşme yaşadığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ondan sonra zaten her şeyi yakıp yıkıyor. Peki Anya bu yakıp yıkma noktasına birdenbire mi geliyor? Tabii ki hayır. İşte büyüme süreci dedik ya, ilk başta kirli bir şekilde işe gidiyor, artık hani giyiniyor ama soğuktan korunmak için giyiniyor. Yani böyle bir ahlaki, mahrem yerlerini örtmek gibi bir amacı artık yok. Cinsel olarak uyarıldığında kamuya açık yerde erkeklerle flört edebiliyor. İşte kamuya açık bir yerde bir cinsel birleşme yaşayabiliyor. Ulu orta kakasını yapabiliyor. Yakıyor, yıkıyor, kundaklıyor. Hatta en sonunda cinayet bile işliyor. Şimdi cinayeti evet kurt işliyor ama aslında kurt Anya kurt olarak değerlendirdiğim için hani bunu çok ayırt etmiyorum. Hatta bu kurdun Anya'nın kurt olması aslında spoiler bir durum da değil. Çünkü filmin afişinde zaten bu açık ediliyor. Çok muhteşem ve benim hayatım boyunca unutamayacağım bir afişi var filmin. Anya banyoda buğulanan aynayı göz hizasında böyle siliyor. Hani biz aynada Anya'nın gözlerini görmemiz gerekirken kurudun gözlerini görüyoruz. Yani bu eşleşme zaten tartışılmaz bir gerçek. Anya'nın bu cinsel birleşmede büyük bir hayal kırıklığını yaşaması aslında filmin en önemli can alıcı noktalarından biri. Şimdi ilk kurdu gördüğünde o yaşam çizgisi zikzaklar çizmeye başlıyordu. Sonra da Anya'nın patronu ile yaşadığı ilişkide büyük bir hayal kırıklığı yaşaması zaten artık daha büyük zikzaklar çiziliyor. Çünkü Anya için o modern toplumun içerisinde tutunmasını sağlayan iki şey var. Biri büyük babası, ona biraz sonra gireceğim. Biri de bu cinsel birleşme. Çünkü genç bir kadın çok normal olarak. Anya'nın bu ilk ve son cinsel birleşmesi. Bunu nereden anlıyoruz bu kadar net? Şimdi Anya kurtla birlikte eve bir de tavşan alıyor. Aslında o tavşanı kurdu avlamak için kullanmıştı. Sonra ölmediğini fark edince tavşanı eve alıyor. Aslında o tavşan için bir challenge kurtla aynı evde yaşamak. Çünkü kurdun en fazla avladığı hayvandır zaten tavşan. Bunu neden yapıyor Anya? Çünkü aslında tavşan Anya'nın o modern toplum tarafından bilinçli davranan tarafı, kurt da vahşi tarafı. O challenge hangisi kazanacak onu görmek istiyor. Ve aynı zamanda tavşan sekse çok düşkün bir hayvan olduğu için her yerde ve sinemada da cinsellik metaforu olarak kullanılır. Şimdi Anya patronuyla cinsel birleşme yaşadıktan sonra eve geliyor. O güne kadar bir şekilde hayatta kalan tavşanın kurt tarafından avlandığını ve öldürüldüğünü görüyoruz. Bu zaten en azından insan olan bir bireyle Anya'nın bir daha hiçbir şekilde cinsel birleşme yaşamayacağını ve o modern topluma tamamen veda ettiğini bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Zaten bundan sonra da işte kurtla birlikte cinayet değiştirerek artık tamamen geriye ket vurarak yaban hayata doğru gidiyor.
Önemli sahnelerden şu geldi aklıma. Anya'nın kendi kimliği. Yani biz Anya'yı hiç ailesi var mı bilmiyoruz. Aslında yalnız bir bireyi canlandırıyor. Ve kardeşiyle ilişkisi çok iyi değil. Çevresiyle, arkadaşlarıyla da asla değil. Ve büyük babası. Aynı kırmızı başlıklı kız hikayesi gibi. Ve arkadaşı diyor ki, çok üzüldüm, baban hastaymış. Hayır, o benim babam değil, büyük babam. Yani onun için aile terminolojisindeki hani yaklaşımlar da bir önem taşımıyor. Kurt, evet, aslında kurt onun bir sevgilisi. Ama hani bu ilişkinin heteronormatif bir düzeyde olması da gerekmiyor. Çünkü Anya kurtu seviyorsa onun sevgilisi ya da hayat arkadaşı o canlı. Yani illa bir erkek ya da bir kadın ihtiyacı yok Anya'nın. Ve buradaki patron karakteri de aslında sadece normal sıradan bir erkek. Filmdeki birçok motif birbiriyle bağdaşıyor ve en önemlisi de şu, yaşlı adam hayattan göç ederken kendi sevdiği insanı, torununu korumak için aslında başka bir metasar varlığa bürünüyor. Yani ruhu aslında burada şamanik bir görev de görüyor. Hani İskandinav miti dedik, hani Türk hikayeleri dedik, evet kurt. Hani bizim artık pelesenk olmuş. Yani kimse tarih boyunca evet kurt simgesi Türkolojiyle alakalıdır demiyor ama biz çok fazla buna maruz kaldığımız için sanat çevresinde, ülke genelinde ya da birçok şeyde özümsemiş olsak da kurt gerçekten çok güçlü bir hayvan ve çok güçlü duyguları olan bir karakter. Anya kurtla tanıştıktan sonra gelişiyor ve gerçekten kendi içinde aslında şamanik bir güce kavuşuyor. Çünkü yansımasını hissediyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi aynada. Ben orada mesela hiç beklemediğim bir sahneydi. Kurtla o gözlerinin aynı hizada gelmesi ve o görselden aynı yerine kurdun yansıması. Daha çok afişin, yani afişin de rolü olan bir film bu. Aynı şekilde az önceki su birikintisi de buna zaten büyük bir tekabül ediyor. Ve dolunayın da olmasıyla beraber şunu da es geçmiyor yönetmen. Evet, hikayeleri biliyorum, terminolojiyi biliyorum, sanat tarihi biliyorum. Ama dolunay vermiyorum size. Ancak bu güçlü ruhu, bu cadılığı da es geçmiyorum diyor. Ve kurdu yakalamak için yapılan ritüellerin birçoğu aslında şamanik kökenden geliyor. Çaputları bağlıyor, bezleri kesiyor, o kadar sayıya ulaşmaya çalışıyor ve oradaki bütün yardımcıların da kadın oluşu bence gerçekten hani kozmik bir varlık sağlıyor. Yani kadın gücü gerekiyor ve gerçekten aslında kurt simgesi, Bert için neden, çok uzak tarihteki hikayelere kadar aslında kurt adamlar sadece bir patriarkal düzen. Kurt gerçekten dişil bir varlık ve kadınların güçlü olmasının en yegane sebeplerinden birini imgeliyor. Ve gerçekten White aslında çok böyle Avrupa'yı bir hikayemiş gibi görünse de her milletin insanın kendi kültürüyle ve kimliğiyle bağdaştırabilecek çok fazla döne veriyor.
Sanırım ben biraz daha size göre mesafeli olan taraftayım. O yüzden sona kalmam iyi oldu. İlginç bulduğum tarafları var filmin ve bence Tuğba, İrem, ikiniz de çok iyi özetlediniz bu kısımları. Hani belki hiç izlemeyen birine özetlemek gerekirse Haneke'nin bir karakter filmi çekmesi nasıl olurdu? Filmin bir yere kadar gerçekten böyle ilerliyor. İşte Avrupa'da yabancılaşma konusunu ele alıp doğadan uzaklaşma, kendinden uzaklaşma ve bunun öteki tarafında da toplumdan ekstradan ötekileştiren insanların yaşadıkları üzerinden, yani yabancının yaşadıkları üzerinden ve bunu doğayla birleştirerek sunulan bir anlatı. İrem'in bıraktığı yerden biraz devam edebilirim. Hayvan kullanımı meselesinden. Ben hani sette hayvan kullanımı tarafını filmde çok anlayamadım. Filmde bu arada bizim bugün konuşacağımız filmler arasında en az bilinen, en az popüler olan film. Ama anladığım kadarıyla kurt CGI olarak kullanılmış bir yere kadar gibi.
Araya girmek
Tabii
istiyorum
tabii tabii.
hemen Civan. Aslında ben bunu sona saklamıştım. Hemen gireyim. Filmle ilgili benim tek şerhim şu. Filmde gerçek kurt köpekleri kullanılıyor. Başlarında eğitmenleri, koçları var. Yalnız günümüzde CGI teknolojisi bu kadar gelişmişken, CGI teknolojisiyle artık birebir yapılırken ısrarla gerçeğinin kullanılması beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü yani hayvanlar bu rızayı verecek durumda değiller. O yüzden insan için bile çok ağır koşullar içeren bir sette o hayvanların rızası alınmadan ki bunu verebilecek durumda değiller. Bu hayvanların kullanılmasını asla kabul etmiyorum. O yüzden çok büyük ilkellik olarak
Hatta evet,
görüyorum
hatta
bunu.
özellikle hani birkaç işte o bir oral seks sahnesi var mesela. Yani bunlar çok ciddi anlamda tartışılabilecek taraflar. Ben buna bir şey ben yani filmin bir yere kadar CGI olduğunu düşündüm kurdun. Tavşanın gerçek olduğunu anlamamıza rağmen kurt çok CGI gelmişti ama hatta iyi bir CGI diye düşündüm değilmiş. Şu var ama hani film sette kullanımın dışında filmin içinde kullanımı anlamında bence hayvanı tamamen metaforik bir tarafa öteleyerek yani oradaki hayvanın konumunun, kurdun konumunun tamamen karakter üzerinden sembolik bir katmana iterek bir şekilde oradaki problemlerden çok rahat kaçınıyor. Ya yani biz Tuğba az önce söyledi yani hayvanın kurdun aslında onun yaban tarafını oluşturduğu. Hatta bunu o eve götürüp evde bir yere kilitleyip hayatın ondan sonra değişimini ve evi hani belki biraz daha bilinci olarak düşünürsek bilincinde kendi yani bir kısmını hapsederek kendi ilkelliğini hapsederek hayatının değişimini göz önüne alırsak tüm bu hayvan üzerinden kurduğu anlatıyı sembolik bir tarafa çektiği için bence şey tartışmasından kurtuluyor. Yani burada şunu söyleyebilirdik. Burada bir hayvan var. Sen bu hayvana karşı bir tek taraflı hani bunu ben aşk olarak çok şey yapamıyorum hani kuramıyorum şahsen. Sonuçta burada hani hayvana duyulan aşk biraz daha bence tehlikeli bir yere gidecek bir tarafı var. Ama hani bunun da böyle çok üstünü çizmeyeyim. Ya orada biraz farklı tartışmalar da açık. Onu oradan çekerek yani bu aslında bir silüet diyerek buna karakterin bir silüeti diyerek. Çünkü ya yani bunu da net yapıyor. Mesela ilk karşılaşma sahnelerinde göz göze gelme sahnesi birinin kendine bakma sahnesinden farksız. Çünkü yüzün tamamını kadrajdan çıkarıp sadece gözleri bırakıyor. Ve o iki canlı arasında gerçekten ortak olan en belirgin şey benzer gözler. O iki memeli canlı arasında. Bence bu taraflardan bazı noktalardan da kaçınarak iyi bir iş çıkarıyor. Ama ben o doğayla yabancılaşma meselesine baktığı tarafın ve ona dönüş meselesine baktığı tarafın birazcık akla ilk gelen şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani belki de konunun çok bana ilginç gelmemesi biraz bunu etkilemiş olabilir. O zaman ben de ikinci filme başlayayım. İkinci seçtiğimiz film Let Me Write One In ya da Türkçe'ye Gir Kanım olarak çevrilen son derece iyi bir çeviri. Çevrilen film ki İngilizce ismi de hani çevirmek için çok kolay değil ama hani Amerikan remake'i de mesela Let Me In'di. Bir kitap uyarlaması ve Thomas Alfredson yönetmenliğini yaptığı film. Thomas Alfredson benim çok sevdiğim bir yönetmen. Son filmine kadar, Snowman'e kadar çok sevdiğim bir yönetmendi. Ve iki tane bence çok iyi filmi var. Biri Let Me Write One In, diğeri de Tinker Tailor Soldier Spy. favorim, yani neden bu kadar sevdiğimin açıklaması Thomas Alfredson'u. Bununla başlayayım, oradan filme bağlayacağım. Herhangi bir türü, herhangi bir konuyu, herhangi bir ürünü alıp gerçekten yaptığı şeyin sağından ve solundan çekip uzatma olduğunu hissediyorum o film yapınca. Böyle ve bunu kelimenin hem gerçek anlamıyla yapıyor. Çerçeveyi çekerek ve iyice yukarıdan daraltarak çok olarak geniş bir çerçeve kullanarak yapıyor. Ki Geri Kalan'ı da bunun bir örneği. Oldukça geniş bir frame kullanımı var. Aynı zamanda bunu türün kodları olan, yani zaman kullanımıyla da yapıyor. Geri Kalan'ı aslında bir vampir hikayesi olarak başlayabiliriz sanırım. Ama öyle alalade bir vampir değil. Tıpkı İrem'in bahsettiği gibi içinde bir ayışı olmayan vampir hikayesi. Buradaki hani temel nokta şu. Belki birazcık ufak bir pilotundan bahsedebiliriz. Oscar bir şekilde akran zorbalığına maruz kalan, toplumdan dışlanmış ki bugün konuşacağımız filmlerin birçoğunda bu dışlanma, yabancılaşma, öteki olma durumu var. Dışlanmış bir çocuk ve bu bir kuzey sineması örneği olduğu için aslında oldukça bizi karlı bir atmosfer, beyaz bir atmosfer bekliyor. Ve hayatı bu akran zorbalığın üzerinde ilerlerken ve oldukça yalnız bir hayat sürerken Ellie isimli biriyle tanışıyor. Ellie de onun yaşıtı gibi görünen bir karakter ve daha sonra hikaye ilerledikçe Ellie'nin bir farklı biri olduğunu anlıyoruz ki bu başından da birazcık belli oluyor. Çeşitli duyularla bize film bunu anlatıyor. Kokuyu öne sürüyor mesela. Daha sonra Ellie'nin bu farklılığını anladıkça Ellie ve Oscar arasında bir birliktelik olduğunu, bir birliktelik sunuyor bize film. Fakat bu birliktelik akla gelen, ilk gelen birlikteliklerden değil. Daha çok çok farklı, gerçekten çok kelimeler anlatılmayacak bir dayanışma örneği. Ve bir taraftan o ikilinin o dünyada, o dışarı atılmışların dünyada, o dünyada buluşmalarının hikayesi. Daha sonra Ellie ve Oscar'ın işte çeşitli başlarına gelenleri izliyoruz. Orayı çok uzun uzadıya anlatmayayım bütün filmi. Fakat film işte Ellie'nin aslında bir vampir olma hikayesi üzerinden ve bunun adını çok koymadan, Ellie vampir mi değil mi üzerinden çok gitmeden bize vampirliğin akla gelen kodlarıyla Ellie'yi anlatıyor. Ellie'nin cinsiyetini, ne olduğunu söylemiyor film. Filmin çok, ve Thomas Alfredson'un sık yaptığı bir şey bu. Bazı şeylerin altını çizmeden hikayeyi anlatmak ve film gerçekten birçok şeyi saklayarak yapıyor. Bu saklama film boyunca yani çok sık karşılaştığımız bir durum. Klasik bir vampir, yani vampir ve zombi gibi anlatılar çok ana akım ve popüler kültürün elinde olan, buradan çokça içerik üretilen bir tema. Bugün konuşacağımız yönetmenlerden Tim Burton'ın da mesela bu konuda çok fazla denemesi var. Fakat bu temayı alıp günlük hayatın son derece gizli noktalarına ve topluma dair bir şey anlatmak konusunda yedirmesi filmin bence en iyi yaptığı şey. Ki bu bir kitap uyarlamasıysa, hani John Lithgow'un adını analım, onun bir becerisi. Filmin bir de Amerikan uyarlaması Let Me In var. Matt Reeves'in çektiği. O da işte bence gayet başarılmamış klasik remake'lerden biri. Orada biraz daha bazı kodları, işte İsveç'e dair gördüğümüz kodları filmde Reagan dönemi Amerika'sına yaslayarak anlatı sunuyor bize Matt Reeves. Fakat burada gerçekten kuzeyde yabancı olmanın ne olduğunu bir Avrupa miti üzerinden, yani vampirin sonuçta bir Avrupa miti olduğunu düşünürsek, vampirin hani kökenlerinde bu mitin oluşmasında modernizmin gelmesi sonucu, işte Tanrı'nın Nietzsche'nin deyişiyle ölmesi ve bu Tanrı ölürken aslında bazı şeylerin, karanlık taraflarının da ortaya çıkması ve bu karanlık taraflardan birinin de vampir olması gibi, ki daha sonra bunu hani Drakula'yla da bağdaştırabiliriz keza. Bu noktadan aslında bence oldukça ilginç bir anlatı sunuyor. Sizin de ilk görüşlerinize başlayalım. Sonra filmi birazcık daha eşelemeye başlarız. Tuğba, başla isterseniz.
Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Hani Oscar akran zorbalığına maruz kalıyor dedin ama sadece akran zorbalığına maruz kalmıyor. Oscar aynı zamanda sevgisiz büyüyen biri. Yani hem ebeveynleri tarafından hem o sistem tarafından sevgisiz bırakılmış ve akranları tarafından da zorbalığa uğrayan biri olduğu için aslında Oscar eliyle karşılaşmasa geleceğin sosyopatı, seri katili, hatta büyümesine bile gerek kalmadan belki yakın bir zamanda bir okul katliamı gerçekleştirecek bir potansiyele sahip. Zaten bunun emarelerini görüyoruz. Bir çakısı var ve çakısıyla ağacı saplayarak ağacı tehdit ediyor. Biz genelde sosyopat ya da seri katillerin çocukluğunda gücünü yettiği bir canlıya, bu bir köpek, bir kedi ya da bir bitki her neyse, ona zarar verdiğini görürüz. Büyüyünce de zaten bunu insana yapar. Oscar tamamen yani bu yolunda ilerlediğini gösteriyor. Eli ile karşılaştıktan sonra Eli onu iyileştiriyor. Aslında Eli bir vampir, bir kan emici, bir öldürücü yani. Ama Oscar'a karşı tamamen bambaşka bir şey. Onu kurtarıyor. Yani Walt'taki kurt gibi. Onu kurtarıyor, onu iyileştiriyor. Şimdi zaten ilk başta bunlar birbirlerini yaralarından tanıyorlar. Yani Eli de sonuçta vampir olduğu için çemberin dışında yaşamaya mahkum olmuş biri. O da yalnız sayılır. Hakan karakteri var yanında. Hakan karakterin ilk başta babası olduğunu düşünüyoruz ama sonra babası da olmadığını anlıyoruz. Bir filmde kafamız karışıyor ama romanı okuyan
Evet.
kişiler çok net bilirler. Hakan bir pedofili, roman buna uzun uzun değiniyor.
Hatta
Ağlar
şuradan
Asgari'de
kuruyor aynen yani o küçükken de hani tıpkı aslında Oscar gibi dönemin bir Oscar'ı aslında oradaki Hakan karakteri de. Ya orada birazcık
evet.
kodlarla oynayan bir...
Evet ama işte
Tabii
arada bir
tabii.
menfaat ilişkisi var. Çünkü hani Hakan Eli'den cinsel anlamda faydalanıyor
Aynen.
ve bunun karşılığında ona taze kan veriyor. Ama tabii çok uzun yıllardır birlikte oldukları için aralarında bir bağ da var. En son zaten Hakan kendini
Evet.
feda ediyor Eli'ye. Her neyse ikisi de yalnız ötekileştirilmiş iki karakter birbirlerine. Tabii ki aşık oluyorlar ama bu aşk çok enteresan bir aşk. Çünkü Eli'nin bir vulvası yok yani hadım edilmiş ya da tam anlamıyla trans bir birey diyebiliriz. Şimdi trans bir vampir var, çok güçlü, tuttuğunu koparan. Karşısında da yardıma muhtaç, korkak, sinmiş insan bir birey olan erkek var. Şimdi bütün vampir külliyatını elinin tersiyle itiyor resmen. Çünkü sinema tarihinin en gerisine gidelim. Nedir? Murnau'nun vampir karakteri Nosferatu. Nosferatu erkek, soylu, zengin ve karşısında da işte zayıf, genç bir kadın vardır. Nosferatu o kadını ele geçirip ondan cinsel anlamda faydalanmaya çalışır ki zaten klasik vampir filmlerinde cinsellik çok önemlidir. Şimdi filmimize bakıyoruz. Eli Oscar'ı bırak kullanmayı, cinsel anlamda faydalanmayı ona yardımcı oluyor, onu iyileştiriyor ve cinsellik hiçbir şekilde önemli değil. Zaten Oscar Eli'nin bir vulvası olmadığını görüyor ve bunu hiç önemsemiyor yani. Artık onun için yani çok daha uhrevi bir aşk var
Evet.
arada
O
diyebiliriz
iyileştirmeyle
kesinlikle.
ilgili şunu söyleyebilirim. Görüntü yönetmeni filmle ilgili şey söylüyor. Dikkat ederseniz ilk yarım saat yani aslında Eli ile karşılaşma sürecine kadar Oscar'ın sürekli çevresinden öte kameradan da saklandığını görürsünüz. Çünkü biz kamera olarak ki çok muhteşem bir reji tercihi var bu filmde onu söyleyeyim yani. Özellikle sondaki havuz sahnesini filmi izleyenler bilecektir. Kamera koyduğu yerler olarak, kameraya koyduğu yerler olarak çok yetenekli bir yönetmen zaten. Burada da kamerayı öyle yerlere koyuyor ki Oscar kameraya bakmamaya, ondan saklanmaya çalışıyor. Ama biz miladı Eli olarak belirleyince, yani Eli'den sonra Oscar'ın gözlerinin içine bakabiliyoruz kamerayla. Bunu birkaç sahne doğrudan yapıyor. Doğrudan Oscar'ın gözlerinin içine bizi koyuyor ve seyirciyle Oscar'ın arasındaki o mesafeyi Eli kaldırmış oluyor aslında. Yani o Eli'nin bir vampir olarak iyileştirici rolünde olması film dilinde de karşılığını buluyor. Bir de şunu söyleyecektim. Bugün konuştuğumuz bu hikayelerin bence çok büyük bir queer tarafı var zaten. Hani queer sinemadan bahsederken illa hani bir LGBT karakteri doğrudan görmemize gerek yok. Queerliği filmin kendisinden de hissedebiliriz. Buradaki yani queerlik sonuçta Yani ilk kullanıldığı zaman bu bireylere karşı tuhaf anlamında kullanılıyor. Yani kelime anlamı İngilizce tuhaf. Buradaki tuhafların birbirine aşkını görüyoruz zaten. Yani gördüğümüz bütün, izlediğimiz bütün filmlerde. Ötekileştirilmiş, çemberin dışına bırakılmışların aşkı. Dolayısıyla böyle bir queer tarafları var ki bence bu filmin de çok net bir şekilde var ve bunu o cinsiyet rolleri üzerinden de yapıyor bu diğer iki filmin aksine. Hani doğrudan erkeklik ve kızlık üzerinden Ellie'yi bir konuma yerleştirememenin, o binary sistemin, ikili sistemin çöpe atılmasının bir tezahürünü görüyoruz diyeyim. İrem, senin söylediklerini dinleyelim.
Keza okumalara bakarsak zaten Ellie'nin seçtiği kostümde de transgender bayrağının renkleri temsil ediliyor. Yani pembe böyle soluk bir kaza vardı hatırlarsınız. Vampir miti çok eskiye dayanıyor. Cadılığa kadar gidiyor biliyorsunuz. Hani bu tarihsel serüvenin evrimleşmesi ve şaşırtacak bir şey midir? Şaşırdık mı diyeyim, hani yo aslında ama cadılık ve kadınlık daha çok birbirleriyle iç içe geçmiş semptomlar. Vampir genelde hep erkektir. Az önce Tuğba'nın da bahsettiği gibi. Burada bir nokta şöyle ele alabiliriz. Eli sanki hadimedilerek cezalandırılan bir çocuk da olabilir. Ya da hiç kız çocuk olmadan direkt belki bir erkek de olabilir. Gerçekten Eli'nin cinsiyetini bilmiyoruz. Çünkü bize sürekli sahnelerde şunu vurguluyor. Oscar, eğer gerçekten bir kadın olsaydım da benden hoşlanır mıydın? Çünkü sürekli bunu söylüyor. Film kendi içinde o kadar alt metinlerle dolu ki filmin ve hikayenin isminden de bunu anlıyoruz. İnanışa göre, yani hikayeye göre vampirler asla davet edilmedikleri yerlere girmezler. Hani zaten buradaki let the right one in de right one oradaki asıl, esas karakteri, doğru kişiyi simgeliyor. Çünkü dikkat etmişizdir. Karakterin adını şu an hatırlamıyorum. İlk önce babası sandığımız ama sonradan işte hayat arkadaşı tarzı bir şey çıkan karakter.
Hakan.
İşte... Efendim?
Hakan.
Hakan, evet.
Hakan.
Evet, evet, Hakan.
Hakan karakteri. Ben de ilk izlediğimde babası sandım çünkü tamah ediyor. Yani çok seviyor Ellie'yi ve o kadar babaç davranıyor ki insan bir sıcak hissediyor. Hani pedofil olduğu aklımıza gelmiyor. Nasıl, ne zaman anlıyoruz? Bu banlıyor insanların işçi sınıfı olduğunu ve Ellie'nin aslında bir kanemici olduğunu, sistemin çürüklüğünün, yozluğunun, bozgunluğunu, küçük bir kız bedeninden inşası. Aslında film kendini Ellie'nin soluk yüzünden, soluk teninden, o filmdeki atmosferden ve kokudan bizi hissettiriyor. Burada bir şeyler çürümüş arkadaşlar. Yani bozuk bir düzen var ve bunu her şeyden hissediyorsunuz. Ya rahatsız edici mi bilmiyorum ama hani şu önemli bir detay, vampir ve Ellie asla davet edilmeden girmiyor. Yani bize bağıra bağıra şunu söylüyor. Bizi bu noktaya siz getirdiniz. Bu yozlaşma insan ırkının sorunudur. Keza Hakan karakteri hastanede yatarken tekrar Ellie böyle koşarak camlardan tırmanıyor. Ve ona izin veren kim? Tekrar yaşlı adam. Oscar'la tanışmasına izin veren kim? Oscar. Ve zaten şunu da hatırlarsınız, kapı sahnesinde Oscar beni içeriye davet edecek misin diyor yani. Çünkü giremiyor. Ve bunun içinde hani kanemici olmasında bile aslında birine ihtiyacı var. Tıpkı bir nasıl diyeyim, hani bir hastalık ve kuluçka dönemi gibi Ellie'nin de yaşamak için belki Oscar'a ihtiyacı var. Oscar'ın da kendi bireyselliği için Ellie'ye ihtiyacı var. Ve Ellie'nin gerçekten cinsiyeti yok. Hani film boyunca bu pedofili hissediyoruz. İşçi sınıfının baskısını hissediyoruz. O ortamdaki o kasveti hissediyoruz ve bu çocuklar, Ellie'yi de ben çocuk olarak aksediyorum. Çünkü gerçekten minik bir çocuk. Ve filmde hiçbir şekilde cinsiyetin, cinselliğin yeri olmadığı için aşktan ziyade o kadar masum ilişkilerim var ki. İki tane çocuk sanki safça, gerçek sevgiyle oyun oynuyorlarmış gibi. Yani hayat dediğimiz o karmaşık, o kavram o kadar tek düzeyleşip insanlar için o kadar büyük anlamlar bize sunuyor ki. Aslında bu iki tane çocuktan bütün bir sistemi eleştirmek ve bütün sistemi okumak hem zor hem de gerçek işte sanatın tam olarak bu noktasında bize kendini
evet,
var ettiriyor.
Şey gibi, hani çok kapalı bir anlatı sunmasının en büyük şeyi bu, avantajı bu. Bunu kendisi de diyor. Yani aslında ki mesela ben White'la da buradan bağlayabiliriz sanırım. Ellie'nin hiç olmamış bir karakter olduğunu da düşünebiliriz. Yani film boyunca bir yere kadar Oscar'ın işte belli şeyler düşündüğünü görüyoruz. Birini öldürme, birini bıçaklama, birini şey yapma. Daha sonra bunların hepsinin Ellie'yle beraber tezahür ettiğini görüyoruz. Ya aslında tıpkı White'daki gibi kendi yabanlığını, kendi o sakladığı, kendi o beyninin diğer bir tarafını Ellie'ye açığa çıkarmış oluyor ve kendini bulmuş oluyor aslında Oscar. doğrudan Thomas Alfredson söylediği şey, siz Ellie'nin gerçekten var olmuş bir karakter olduğunu bile düşünemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bu anlatı bize birçok şeyi okumaya fırsat veriyor. Çünkü hiçbir şey gözümüze sokmadan, her şeyi saklayarak, her şeyi birden çok yere çekebilecek şekilde yapıyor. Mesela ben ilk izlediğimde, ilk şeyim, izlenimim bunun doğrudan göçmenlik üzerinden bir anlatı olduğuydu. Çünkü Ellie'nin geldiği zaman, andan itibaren oradaki diğer insanların aksine renk olarak farkını görüyoruz. Yani orada doğrudan renk olarak bir fark var. Herkesin özellikle beyazlaştırılması ve o dünyanın bembeyaz hale getirilmesi. Ve Ellie'nin orada özellikle sırıttırılmasının bilinçli bir tercih olarak okudum. Ki filmin çekildiği dönemlere bakınca da doğrudan İsveç'in hani çok mültecin konusunun çok merkezinde olduğu, ki ülkemizden de birçok mültecin yaşadığı bir yerin bu tarz bir hikayeyle bence birleştirilmesi çok büyük bir bana zeka örneği gibi gelmişti. Doğal olarak hani buradan bile, bu mülteci meselesinden daha postmodern bir yerden bile okuyabiliriz bence filmi.
Kesinlikle. Bir de şey de çok önemliydi benim en dikkat ettiğim noktalardan biri. İlk başta bunları çocuk olarak izliyoruz ya, dediğimiz gibi bunlar farklı bir ırktan bir insansı varlık bile olabilir. Yani illa belki insan bile değiller, işte canlı bile değiller belki, az önce dediğimiz gibi. Hayal ürünü ya da hani morgda yaşayan belki zombi bile olabilirler vampirden ziyade. Hani şeker yediysen de bu dünyevi bir zevki tadıyor sonuçta. Daha önce hiç hani yemek, işte ekmek, çorba, hani biz insanların tükettiği şeyleri tüketmemiş. İlk defa bir şeker yiyor, bunu deneyimliyor ve midesini bozup kusuyor mesela. Aslında bu da hani onun bu dünyada yaşadığı bütün deneyimlerin bir dışa vurumu. Bunu ne yapıyor? İçindeki bütün kötülüğü dışarıya atarak, kusarak gerçekleştiriyor ve yanında maalesef ki Oscar var ve Oscar buna şahit olmuş oluyor.
Şimdi ben bu şeye bağlayarak bitireyim isterseniz. Hani Oscar'ı iyileştiriyor diyorum ya, aslında bu iyileştirme büyük çapta Ellie'nin Oscar'a ona, yani o sevgisiz olan sisteme, o sevgisiz olan ebeveynine, o zorba olan akranlarına kafa tutmayı öğretmesiyle başlıyor. Mesela ilk başta diyor ki, sana şiddet uyguladıklarında sen de karşılık ver diyor. Şimdi Oscar'ın biz zaten aktif bir yanardağ olduğunu ve her an patlamak üzere olduğunu görüyoruz. Patlayınca çok fazla zarar verecek etrafa, ama Ellie onunla ne yapıyor? Yani lavlarını az az püskürterek onu bir şekilde soğutuyor aslında. Sen de hemen karşılık ver, İçine atma diyor. Ve en sonda da bunları öğretiyor. En sonda da aslında o sistemin, çünkü baskıcı bir sistem var ülkede şu an. Çok bariz bir şekilde radyo haberlerinden, televizyondan duyuyoruz bunu. O çocuklar aslında o çete, o sistemin bir temsili gibi ve zaten onları eli paramparça ederek çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. Sonra da şey çok önemli şimdi, White'da da Gir Kanıma'da da her iki karakter o şeyden, o toplumdan, o sistemden uzaklaşıp bir arada bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir evrene, bambaşka bir hikayeye geçiş yapıyorlar.
Hani bayağı aslında şey değiştiriyor. O karakterler, ikisine de birinde kurduğun gelişi, diğerinde Ellie'nin gelişi filmlerin dinamizmini değiştiriyor. Filmin, yani bir daha izlerseniz, dikkat ederseniz filmler hareketleniyor. O tutkuya kameranın kendisi kapılıyor sanki. Ki bence hani çok ortak yönü olan iki film. Ama Let Me Ride One In'in çok iyi yaptığı tarafta, yani bir miti alıp, miti kendi tarafına, yani çünkü vampirin, Dracula'nın yaşadığı yeri düşünürsek ya da işte Nosferatu'nun hayatını düşünürsek, bambaşka bir taraftan bir çocuk üzerinden, çünkü sistemi anlatmak için çocuk çok doğru bir tercih. Tuba'nın bahsettiği gibi diğer o akranları, diğer o çocuk çete dediğimiz ekibin geldiği şiddet seviyesi, hani o 21. yüzyılda 2000'li yıllardan sonra geldikleri o şiddet seviyesinin had safhasının da üstüne film adeta şey yapıyor, al ben de sana Ellie'yi oynuyorum, ben de bu taşı oynuyorum mu yapıyor bayağı. Ya bu anlamda belki hani sert ama bir tür filmi olarak bile izlenebilecek. Tüm bu okumaları bir tarafa bırakınca oldukça ilgi çekecek bir gerilim filmi olarak bile görülebilecek. Böyle bir horror romance dedikleri, daha romantik korkuya yakın bence benim çok sevdiğim filmlerden biri deyip üçüncü filmimize geçelim. İrem, sen başlamak ister misin buraya?
Ve sonunda Edward Scissorhands, sevgili yönetmenimiz Tim Burton'ın bana kalırsa benim açımdan en sevdiğim, en tatlı bulduğum filmlerden biri. Keza zaten kendisi de öyle diyor Tim Burton. En iyi filmim olmayabilir ama kesinlikle en sevdiğim film diyor kendisi de. Çünkü Edward gerçekten çok tatlı bir karakter. İzleyenler beni destekleyecektir diye umuyorum. Ne hikayemizin konusu? Edward diye bir tane Frankenstein bozması bir bireyimiz var. Birey diyorum çünkü onu öyle adlandırmak istiyorum bu anlatı boyunca. Bir tane mucidin artık böyle ustalık ürünü Edward. Yani mükemmel bir karakter tasarlamış bir mucit ama çok yaşlı ve o kadar gün be gün işliyor ki bu tasarımını, mükemmel olmasını istiyor ve ellerini en sona bırakıyor. Çünkü eller biliyorsunuz ki çok naif bir anlatıya sahip. Biz ellerimizle ne yaparız? Hani besleniriz, dua ederiz, meditasyon yaparız, sevdiğimiz insanlara dokunuruz. Hani el insan vücudundaki en güzel detaylardan biri bence. Edward da bu yüzden elleri en sona kalan bir karakter ve mucidimiz Edward da yeni yıl hediyesi olarak ellerini verecek. Ama kader yüzüne pek gülmüyor. Tam ellerini kavuşacağı zaman Edward mucit hayatını kaybediyor ve Edward o buzdan şatolarında, o karanlık hayatında tek başına toplumdan izole büyümek zorunda kalıyor. Ancak Edward asla bir Frankenstein değil. Çok iyi bir karaktere sahip çünkü kültürlü bir genç olarak büyüyor. Romanlar okuyarak büyüyor, görgü kuralları öğreniyor. Çünkü her akşam mucitle beraber oturup toplumsal normları öğreniyor ve insanlar iletişim kurduklarında nasıl diyalogla bulunurlar bunun kritiğini yapıyorlar. Bir gün Avon temsilcisi tam Amerikan tipli bir anne karakteri. Bunu bilerek söylüyorum çünkü okumalarda ve araştırmalarda da anne karakterimiz Amerikan toplumunun bir iz düşümü. Hani çalışan, ailesine bakan, anaç, sevgi dolu, hani tatlı bir birey. Edward'ın şatosuna gidiyor artık son çare olarak. Çünkü bütün gün yorulmuş, çabalamış, hiç kimse ürün satamamış ve evine parası dönmek istemiyor. Asla kimsenin gitmeye cesaret edemediği o şatoya gidiyor ve Edward'ı orada görüyor. Edward'ın ilgilenmesinin sebebi, Edward'ın elleri makaslan ve ister istemez yeni doğmuş bir bebek gibi kendi bedenini çok iyi tanımadığı için ellerinle yaptığı her aksiyonda yanlışlıkla yüzünü çiziyor ve yüzü gözü yara bere içinde. Ürün temsilcisi cilt bakımlarıyla uğraşıyor ve Edward'ı iyileştirip evine almayı planlıyor. Edward'ı malikaneden alıyor ve topluma ilk defa izolasyon dışına çıkarıyor ve Edward'ın sanki diğer insanlar gibi gayet normal bir görünüme sahipmiş gibi toplum içinde var olmasına yardımcı oluyor. Edward ilk defa normal insanlarla karşılaşıyor. Yemek yiyor, su içiyor, insanlarla tanışıyor ve kendini keşfediyor. Normalde Edward evet dezavantajlı bir birey değil. Görüntü olarak biraz korkunç olsa da Edward'ın bir kalbi var. Yani tasarımda hiçbir sıkıntı yok. Edward'ın sadece ellerinde bir sıkıntı var ve o da sadece onun en büyük belki dezavantajı bu sayılabilir.
Araya girebilir miyim İrem? Edward'ın çok büyük bir eksikliği daha var. O da yaratıcısı ona kötülüğü hiçbir şekilde öğretmiyor ve insanların içerisinde nasıl hayatta kalması gerektiğini öğretmiyor. O yüzden aslında tamamlanmaması, yani çok büyük bir oranı tamamlanmamış gibi geliyor bana bu nedenle.
Ah ya, kesinlikle, gerçekten. Yani sevmeyi de aslında öğretilip öğretilmemesi tartışılır. Çünkü belki de onu kendisi deneyimliyor. Hani bu da çok büyük bir soru aslında. Yani gerçekten teşekkür ederim Tuba. Güzel bir ayrıntı. İşte Edward toplumla adapte oluyor bir şekilde. Çünkü insanlar, hani insan dediğimiz varlık başına her ne gelirse gelsin sosyolojik bir varlık ve topluma uyum sağlıyor. Yani sevse de sevmese de alışkanlık mekanizması var ve uyum sağlayabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Edward toplum eve da, girdiğinde...
Ben de kestim pardon İrem de. Şey yani, sadece toplumun birazcık altını çizeyim dedim. İlk geldiği andan itibaren, ki film başından beri o vurgulanan bir şey, Amerikan rüyasının ta kendisini hissettiriyor. Yani o bütün sinema tarihinin bütün Amerikan rüyası içeriklerine dönüp bakacak olursak, o banliyö yaşama bakacak olursak, tıpatıp aynısını tasarım olarak, aile yapısı olarak yaşatıyor. Dolayısıyla geldiği toplum, yani o filmin bence daha söz söylediği taraf olan Amerika'yı doğrudan o toplumun kendisiyle eşleştiriyor. Yani Amerikan rüyasına iniyor Edward. Sonrasında neler yaşıyor? Burayı da
tabii ki de, yani aslında direkt kapitalizmin kucağına düşüyor. Çünkü ne oluyor? daha dünya olarak algılayalım. Hani artık o Marley oligarşisi bitmiş, işte Platon'u falan da bir kenara bırakalım. Edward yeni bir dünyaya uyanıyor, bir farklılık yaşıyor ve direkt kapitalizmle tanışıyor Edward. Ne oluyor? Polisten kaçmayı öğreniyor, yavaş yavaş kötülükleri görmeye başlıyor, işçi olmaya başlıyor, mutfakta yardım ediyor, insanların saçlarına şekil vermeye çalışıyor. Yani kendi bedenini aslında kullanıyor ve ister istemez Edward maalesef istismara uğruyor. Yani Edward artık bir işçi birey, yani artık kullanılan bir metaya dönüşüyor ve aslında hiçbir şekilde o amaçla tasarlanmamasına rağmen insanların bir nevi kölesi oluyor. Ve bu da onu sorgulatmıyor bile, çünkü sorgulama mekanizması yok. O sadece gönlünden ne geçiyorsa öyle yaşamaya çalışıyor ve evin üniversite öğrencisi kızı kime aşık oluyor ve sadece bir fotoğraftan. Yani Edward'ın aslında görsel düzlemi de çok kuvvetli. Yani ilk görüşte aşkı öğrenmiş bir şekilde ve kime ilk fotoğrafını gördüğü andan itibaren bir duygu besliyor. Kim eve geliyor, onunla arkadaş oluyor vesaire. Ve yine maalesef bu her ana akım filmde karakterlerimizin, daha doğrusu saf ve iyimser karakterlerimizin başına geldiği gibi Edward da aşkı tarafından bir nevi aldatılıyor. Çünkü Kim'in üniversitedeki erkek arkadaşının evini soymaya gidiyorlar ve Edward'ın makas elleri maymuncuk görevi görerek asla açmaması gereken bir kapıyı açıyor. Edward aslında film genelinde ikinci kez asla açmaması gereken bir kapıyı açıyor. Birincisi kendi kilitleri, kendi kapısı. İkincisi de bu çok yabancı bir ailenin o bütün ziynetlerle dolu hırsızlık yapmak için açtığı kapısı. Edward bir şekilde hayatta kalıyor ve aslında insanlara da güvenmek istiyor ama İnsanlar Edward'a hükmedemedikleri için onlar bir anda Edward'ı hayatlarından çıkartıyorlar ve bu Frankenstein görünümlü karakteri ne kadar çok sevmelerini umursamadan alaşağı ediyorlar ve direkt kendi işlerindeki pisliği kusuyorlar. Edward çok güçlü bir karakter, çünkü tasarlandığı andan itibaren daha iyi karakterden bahsetmiyorum. Tim Burton evreninde aslında Tim Burton da akran zorbalığına uğramış bir karakter, bir yönetmen. Ve Edward'ı daha çok genç yıllarda tasarlıyor. Aslında bir çizgi roman, yani Edward'ı sadece çiziyor. Ama sonra bunu hikaye dönüştürdüğünde sadece çok düşük, çok böyle naif şeyler ekleyerek bunu sinema dünyasına kazandırıyor. Ve Edward aslında toplum genelinde çok farkında olmadığımız, henüz yeni yeni birkaç yıllık bir serüvende farkında olduğumuz otizmli karakterlerinde bir nevi sinemasal bağlamdaki görsel tezahürü.
Aslında Tim Burton Asperger biliyorsunuz. Yani o yüzden çok fazla zorbalığa maruz kalıyor. Daha çok kendi yaşadıklarından yola çıkarak Edward'ı yaratıyor. Ya Edward'ın şey durumu var, işte bu tamamlanamama durumu biraz işte böyle fazla kromozomla dünyaya gelen Down sendromlar, otistikler ya da Asperger'ler gibi fazlasıyla normal ama toplum içerisinde anormal olarak görülen, hani fazlasıyla sıradan ama toplumun bakışları nedeniyle çok sıra dışıymış gibi gözüken. Aslında mesela kasabaya geldiğinde çok büyük bir ilgiyi görüyor, insanlara bakıyor, ilgileniyor falan ya. Bu aslında çok kötü bir şey. Çünkü o bakışlarıyla, o hareketleriyle Edward'ı direkt ötekileştiriyorlar yani.
Bir egzotik bir dönüşüyor onlar için. Yani o istismarın ilk aşaması.
Arzu nesnesi. Evet. Arzu nesnesi tamam ona olarak Edward. Edward işte bu zaten hani ellerinden dolayı o insanların fiziki olarak onlara bir dokunuyor aslında. İşte çimleri biçiyor, o yollara falan karakteristik bir özellik veriyor. Kadınların saçlarını, hakeza köpeklerinin tüylerini keserek onlara fiziksel anlamda dokunuyor. Ama Edward ne yaparsa yapsın o insanların ruhuna dokunamıyor. Çünkü hepsinin ruhu çok kirli. Irkçı, faşist, bencil, kıskanç. Aksine şey yapıyor, Edward bunların dışına dokundukça onların o içlerine, ruhlarına da projektör tutuyor aslında. Ve insanlar bunu fark ediyorlar. Edward o kadar iyi ki, o kadar iyi olduğu için insanlarla iletişim halinde olduğunda insanların kötülüğü ortaya çıkıyor ve insanlar bir süre sonra bundan rahatsız olmaya başlıyorlar. Kimisi çok enteresan, ilk başta Edward'ın o dış görünüşüne kapılıp onu arzu nesnesi olarak görmediği için o kasaba halkından ayrılıyor ve sonra yavaş yavaş onu karakter olarak tanıdıktan sonra o da onu kapılmaya başlıyor. Yani İrem'in söylediği şey çok doğru. Mesela Edward'ın görsel zekası gerçekten çok yüksek. Fotoğraftan kimin o kasaba halkından daha farklı biri olduğunu çıkarabiliyor yani. Hani bu gerçekten çok etkileyici bir durum.
Ya, Tim Burton'ın benim yani Tim Burton'ın hiçbir zaman çok büyük bir hayranı olmadım ama bunun Tim Burton'dan Tim Burton'ın yakınsadığı ve onun ilgilendiği alana ilgimden kaynaklı. Del Toro için de keza aynı şekilde mesela. Ama şunu çok seviyorum. Yani bence Let Me Ride One'ın yaptığı gibi bir şekilde bu tarz mitleri, bu tarz kültleri, bu tarz anlatıları alıp bunlar üzerinden toplumsal bir şey sunabilmek ve bunun çok güncel bir toplumsal eleştiri olması bence çok büyük bir zeka örneği. Mesela burada bize hissettirilen şeyin Amerika olması filmin başından beri biraz hatta bağırıyor film bunu. Tüm o aile yapısıyla özellikle hani o evlerin garajlarından, renklerinden çok
üniversite hayatı, pompon kızlar.
Evet, aile hayatının ta kendisiyle, anne babanın rolleriyle bunu film bağırıyor ve doğrudan alıp bir karakteri, mesela bunu Edward'ı bir işte bizim anne karakterini bir menajer olarak düşünüp, ben film izlerken böyle düşünmüştüm. Edward'ı da bir alt sınıftan bir şarkıcı olarak düşünürseniz bayağı toplumun istismar sürecinin aynısını görebilirsiniz. Annette'i görebilirsiniz yani mesela. Ya, o yüzden bu tarz bir şeyi alıp bunu biraz boyayıp, bunu biraz kendi sevdiği boyama kitabına çevirip ama hepimizin bildiği bir şey anlatması bence çok iyi. Ki benim de en sevdiğim Tim Burton filmi ve her ne kadar o sözde basitliği yani sözde anlaşılırlığına rağmen bence altına çok büyük bir şey ifade ediyor ve hani şeyin de en sevdiğim taraflarından biri de o dikenin yani o karakterin dikenlerini kelimenin tam anlamıyla diken yapmış olması. Yani o kesiciliği film boyunca birçok şeyin kesildiğini görüyoruz. Daha sonra bu kesilenin kendisinin başka şeyler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yani bu türün kodlarını da çok iyi kullandığını bence düşünüyorum filmin ve bir şekilde bu toplumsal olarak oturduğu yerin de politik olarak çok doğru bir yer olduğunu kanısındayım.
Ya film kesinlikle zaten sosyopolitik bir travması, bir kabusun masalsı bir şekilde anlatımı ve dayandığı çok fazla sinemasal akım da var. Bir kere modern bir dışa vurum filmi, gölgeleri, kaotik ortamı, o bireysel insanın o içsel yansıması tamamen bizim bütün sinemasal kodla alışkın olduğumuz, aynı Doktor Caligari ve Nosferatu filminden de adapte olduğumuz gibi Alman dışa vurum filminin yeni bir ekol sistemini temsilini izliyoruz yani. Tim Burton aslında burada sinema sanatını da konuşturuyor ve bunu bütün bilgi birikimini kendi ütopik dünyasında tasarlayıp aslında büyüklere bir masal anlatma misyonuyla yola çıkıyor. Yani Edward da aslında akran olabilecek insanlarla yaşıt. O da bir akran zorbalığına. Yani akranı da geçtim. Edward gerçekten zorbalığa uğrayan bir insan ve hani ister sanat camiası olsun, ister aile hayatı olsun çok farklı bir hayat düzeni yok ki. Hani kendi başına yetişmiş, çok sıradan düzgün bir insan olabilecekken aslında onu farklı kılan sadece elleri olmamalı. Yani bu aynı toplumumuzda, kendi hayatımızda da gördüğümüz gibi hani dezavantajlı bireyler gibi bizim bir şekilde bedensel engellerimiz bizi ötekileştirmemeli aslında. Bunun da bir şekilde sosyopolitik olarak altını çiziyor. Yani bir nevi aslında sosyolojik bir film olarak okunabilir. Yani çok eğlenceli, çok tatlı, çok fantastik bir film olmanın ötesinde aslında çok bireyci, keza toplumcu ve çok da realistik bir film. Ve hala şu an neredeyse 32. yıla girdik, 90 yapımı bir film olmasına rağmen hala sinema severleri etkiliyor ve şeyi belki görmüşsünüzdür. 2021 Kariyak reklam filminde Timothée Chalamet oynuyor Edward'ın oğlunu Edgar rolüyle ve bir araba markasının tercih ettiği bir ikona dönüşüyor. Yani Edgar karakteriyle aslında biz ne yapmış oluyoruz? 30 yıl önce çekilen bir filmin hala sancılarını, hala yansımalarını günümüzde tekrarlamış oluyoruz. Yani Edward aslında bütün dezavantajıyla aynı Scarface izlediğimiz Al Pacino gibi dezavantajlı bir karakter olmasına rağmen bütün sistemi, bütün sinema sanatını etkilemiş ve kendi varlığını defalarca kanıtlamış gayet mantıklı, gayet normal bir normatif insanmış gibi varlığına devam ederek ilerliyor. Ve bence daha uzun yıllarda etkisini sürdürür diye düşünüyorum. Çünkü güçlü bir karakter.
Şimdi filmle ilgili ben yine bir şerh koyayım. Yani benim için bugün konuştuğumuz üç film içerisinde Vart'la Gir Kanıma bir yerde. Onlar çok benim için bambaşka. Burada benim için en zayıf hakka Edward Scissorhands. Çünkü şöyle bir şey. Zaten Civan'ın dediği gibi Tim Burton'la hiçbir zaman böyle bir organik bağ kuramamışımdır. Bu filmde şu iyi, evet, yani toplumun, özellikle Amerikan toplumunun farklı olanı nasıl ötekileştirdiğinin altını çizmesi çok güzel. Hatta Kim'in eski sevgilisinin cezalandırılması, Kim ve Edward tarafından birlikte cezalandırılması, bunlar çok güzel. Ama günün sonunda Walt'ta Kurt ile Anya yepyeni bir hayata yelken açarken ya da işte Gir Kanıma'da Oscar ile Ellie yepyeni bir hayata giderken burada film çok muhafazakar bir yerde bitiyor. Yani o iki karakter bambaşka bir hayata gidebilecekken Edward ebediyete kadar büyük bir yalnızlığa sürüklenirken, Kim de o kolektif bilincin kendine getirdiği, dikte ettirdiği bütün kodları yerine getiriyor. Filmin prolog ve epilog sahnesinden anladığımız gibi annesi gibi evlenip çoluk çocuğa, torun torbaya karışıyor. Yani o yüzden bu muhafazakar, evet, şeyinden dolayı çok rahatsız.
Ama manevi boyut kazanıyor. Mesela Edward artık Kim karakteri için bir kar imgesine dönüşüyor. Yani filmin başlangıcında torun diyor ki, büyük anne kar nasıl işte oluşuyor? O da diyor ki, yıllar yıllar önce Edward isimli bir adam işte şehrimize kar getirdi. Ve diyor, hala yaşıyor mu acaba filmin sonunda? Bilmiyorum ama hissediyorum, çünkü onun olduğu bütün yerde kar taneleri düşerdi gibi şiirsel bir anlatımda gerçekten hem manevi hem uhrevi hem de muhafazakar bir şekilde.
Evet, ya belki biraz muhafazakar bir değil de buluşuyor. Bana biraz şey geliyor. Yani bu yeterince güçlü olmuyor. Yani yeterince güçlü bitmiyor film. Birazcık hafif bir korkaklığı olduğunu seziyorum. Hani sonuçta belki Tim Burton'ın düşünce pratiği bir şekilde o iki karakterden taraf olabilir. Ama belki de toplumun değişmeyeceğini, bu sistemin böyle süreceğinin üzerinden bir karamsarlık kuruyor.
Ya da gerçek aşk denilen bir kavramın asla olamayacağının da bir temsili olabilir. Çünkü Kim gerçekten çok güzel bir kadın ve gerçekten belki toplumun bütün güzel kadınlara hani sistematik olarak inandırdığı gibi yakışıklı bir erkeğin kendisini ve onun yakışıklı bir insanı hak ettiğini düşünerek de büyüdüğü için, kodlarını bu olduğu için belki gerçekten Edward'ı hak etmediğini de düşünüyor olabilir. Hani sonuçta bir Amerikan rüyasından bahsediyoruz. Bu bana çok sıra dışı gelmiyor.
Ama şey konusunda Tuğba'ya katılıyorum. Gerçekten film tonunu çok ciddi düşürüyor sonuna doğru. Ve gerçekten bir Amerikan filmi olarak bitiyor. Çünkü bir şekilde bu kavuşamamayı bir eğlence ürünü olarak da kullanıyor. Yani o masalsılığını Tim Burton'ın kendisi sevdiği şeyi kullanıyor. Dolayısıyla belki biz buradan bu hikayeden bir politik mesaj çıkarıyoruz. Ama kendinden çok da emin bir political mesaj çıkarmıyor da olabiliriz gerçekten. Son olarak şeyi ekleyeyim. Ya benim bunu daha önce söyledim sanırım ama filmde en başarılı bulduğum taraf ve filmin en bence önemli noktası, istismarın bütün aşamalarını çok iyi gözlemlenmiş bir şekilde sündürülmüş olması ve hiçbir şekilde filmin herhangi bir noktada bizi yönlendirmeye çalışmadan, biçim olarak o kurduğu Amerikan portresini değiştirmeden, karakter üzerinden değişimi yaratarak bunun nasıl da istismara dönüştüğünü çok iyi anlatması. Son sözleriniz varsa alalım, sonra da bitirelim yavaş yavaş.
Ben kaydı bitirmeden önce şeyi söylemek istiyorum. Şu an fark ettim. İlk konuştuğumuz filmde işte Kurt Adam, diğer filmde Vampir, bu filmde de Frankenstein'ın kulaklarını çınlattık. Aslında bütün tür sinemasını bir böyle hatmetmiş olduk.
Minik bir saygı duruşu niteliğinde hepsinden gerçekten tek tek bahsetti.
Gerçekten
bir de uzaylılar biraz yoktu, fark ettiniz mi?
Biraz da şey, yani bu bunların nasıl ortaya çıktığını da bence biraz anlamış olduk. Yani bu çok üzerine durdum bugün ama gerçekten
ötekileşme ve evet, yani bu dışlama. Yaban,
çemberin dışında, sistemin dışında kalanların, sistem ve onun dışarıda bıraktıklarının bize hangi hikayelerde, hangi biçimlerde yüze geldiğimizi ve sinemanın bunları nasıl kullandığını bence iyice görmüş olduk. O zaman herkese mutlu bir sevgililer günü ve mutlu bir yıl diliyoruz. Nedense
mutlu bir hayat diliyoruz.
Evet, yani sanki yılbaşıymış gibi yıldı dedim ama olsun.
Özel bir gün sonuçta bence olsun. Evet, evet. Bir sonraki yıla kadar.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.